Ayrım 6.
Kendini ansızın bin misli nasıl önemsiyorsa, beni de ansızın bin misli küçümseyen yüzünü gördüm. Keşke görmeseydim. İnekliklerimden biri de bu işte. Yahu bu gece günah çıkaran Katolik rahibeye döndüm be. İneklikti, başka hiç. Faşizme karşı Oktay'la yan yana el ele dayanışma tablosu sunmaya kalkmak. Hem nasıl içtenlikle. O dayanışma bizim aramızda gerçekten olabilseydi. Her birimiz bir hava tutturmuşuz, onu çalıyoruz. Hadi be, ne dayanışması. Kimileri dışarıda ağlar, ah vah eder, kaynanam. Kimileri içeride, burnu Kaf Dağı'nda. Onlar için her gün ta nerelerden kalkıp nerelere taşınanlara, onlara temiz çamaşırlar getirip kirlilerini götürenlere, kendileri yemeyip çocuklarına, çocuklarına da yedirmeyip, bunlara tepsi tepsi baklava, börek taşıyanlara, oradan buradan borç alıp, ihanet toplayıp, azlığından da utana sıkıla paralar verenlere bir afra, bir tafra. Biz içerideyiz, siz niye dışarıdasınız? Salt bu nedenle hala kendi kendilerini ihbar edip yanlarına gidenler var. Nasıl olsa imzasız mektuplar, meçhul telefonlar işe yarıyor. Bir görüş gününde elinde iki paket sigaracığıyla Oktay'ı ziyarete gelmiş gencecik bir öğrenciye, abi abi diye onu gözünde büyütüp duran o, dün taşradan çıkmış Azize şöyle alçaltıcı bir bakışla bakarak, ''Ulan beni sen ele verdin değil mi?'' diye fısıldayıvermesin mi? ''Duydum, duydum.'' O çocuk ne oldu? Oracıkta nasıl yıkılıp gitti onu da gördüm. Aziz sonra ne oldu? Ne olacak? Fatih Camisi'nde namaz kılmaya başlamış. Tanrım sen aklımı koru. O camiden çıkmaz olmuş. Ah yavrucuğum, bir telefon, bir mektup. Kendini tutuklatmayı akıl ediverdiysen ya sen de? Ya da bir küfür trafik polisinin birine, doğru Oktay'ın yanındasın. Motorlu treni havaya uçurma teşebbüsünden sanık. Abinin de gözünde temize çıkardım böylecene. İnsan hiç aç bir ilaç öyle Fatih camilerinde namaza durur mu? Neredeyiz, nereye geldik? Canını pek sakınan şu bey amcaya inat otobüs devriliverse. Annem şimdi ikinci uykusuna yatmadan önce Yaşar'ı uyandırmıştır. Kalk Yaşar, kalk. Dolma tenceresi soğudu. Buzdolabına koy da öyle yat, tazece dursun. Dolmayı Yaşar'a geceden sardırmıştır çünkü. İçini dışını, her şeysini hazırlaması annemden, sarması Yaşar'dan. Ne olur ne olmaz sabah bakarsın o telaşta eli değmez, tezelde ana sofrasında dolmasını yiyemez. Ah anacığım, niye beni düşünmek, beni sevmek zorundasındır ha? Neyin eksik? Sana kendimi sevdirecek hiçbir şey yapmadım ki, hiçbir şey de yapmayacağım. Hiçbir şeyine ilgilenmedim, ilgilenmeyeceğim. İlhan'la övünüyorsun, Aysel'e güveniyorsun, bana da çalışıyorsun. Çalışıyorsun çünkü benim için üzülüyorsun. Tekne kazıntısına yazık oldu, yazık olacak diye korkuyorsun. Acaba ne yiyip içiyor, nerelerde yatıp kalkıyor? İlhan'a soruyorum, omuz silkiyor, kaş çatıyor. Bana ne, ben mi gönderdim onu oralara? Hep bu, ne olur sanki alsa oğlunu, gelse yanıma. Şurada ben de yapayalnız. Yo, şükür, yapayalnız değilim. Fakat işte ne olsa... Tezel yaprak dolmasını pek severdi. Akşamdan dolduralım. Yarına hazır olsun. Geliverince. Yat uyu anacığım, yat uyu. Daha sabaha yıl var. Uzun bir gece. Otobüs de devrilmeyecek. Caydım, şişem bitiyor. İçmeye başlayınca durduramıyorum artık. İlk çiş molasında bir şişe daha bulmalı. Yoksa bitmez bu gece. Manzara ressamı da değilim ki yol boyu gecenin buralarda nasıl olduğuna gözümü dikeyim. Teftişe çıkmış memur ya da bir avcı gibi usul usul koklayarak yanı yöreyi sokulayım konunun içine. Bak efendim bak, araçların farları asfaltta. Hele bak nasıl kırık cam üstünde yansıyan ilk gün ışıkları gibi yansıyor ve gökte parça parça bulutlar nasıl şu fabrika bacasının dumanı gibi dalga dalga koşuyor. Genişleyip yayılıyor çığlık çığlığa. Kanyağın tadı kötü, çok kötü. Çocuk yeniden ağlamaya başladı. Sürücünün yardımcısı bir kez daha öne gidip geldi. Sürücünün kulağına bir şeyler söyleyip geri döndü. Biri horluyor, daha çok ıslık sesi. Teyp konseri çoktan başladı. Sabaha dek susmaz artık. İndiğimiz çiş molası yerlerinde hakeza. Sıtma görmemiş bir ses, formika masalara çarpa çarpa, iyice çınlayarak haykırır durur. Kız ben seni alıp nerelere kaçam? Tüm generalin oğlu Ayşen'i almış kaçıyor işte. Yeri hazır onun. Yermer aradığı yok oğlanın. Çok geçmez bir yerlerde dururuz. Gecenin soğuğu çilli kızın tokadı gibi çarpar yüzüme. Beni istemeden ayıltır. O sidik ve donmuş et yağı kokan yerlerden birinde kanyak bulabileceğimde kuşkulu. Yanıma iki şişe almalıydım. Bir saat sonrasını ömrüm boyu düşünemedim zaten. Seni Sami seni. Alacağın olsun. Dönünce konuşuruz. O İsveçli'ye neyini okuttun? Onu da çok merak ediyorum doğrusu. Mutlak sabahtan oturup çabuk çabuk iki kasketli çiziktirmiştirsindir. Ellerinde birer yaba. Yabalara iyice özenmişsindir ama adamlar yaba görmeyeli kim bilir kaç yüzyıl var. Bir yüzyıl var. O İsveçlilerden biri evinin duvarına elinde yaba iki kasketliyi astı mı doğayla birlik müzeden çıkarılmış en ilkel üretim aracına el koymuş gibi duyar kendini. Sen onlara o eski kilimini okutsaydın daha iyi ederdin. Hem daha çok kazanırdın hem de hakkımı çalmamış olurdun. Neden benim hakkım oluyor? Elimde hazır resim yok. Senin o eşekli çingenelerden birini şırp diye satın alır o İsveçliler dememiş miydin? Sakın bir yerlerde yıkılıp kalmış olma da yıkılırsan yıkıl. Pek yürekten kaygılanmayacağımı biliyorsundur. Yine de işte hiç değil yıkılıp kaldığımız yerleri birbirine haber vermek için birbirimizin işine yarıyoruz, birbirimize gerekliyiz. Bak Sami, sen gelmeyince ben gittim. İlhan'ın düğün için gönderdiği bileti hava yollarımıza geri verdim. Son dakikada İsveçlisiz çıkıp gelseydin de olurdu. Eski kocalarımdan birine çekemediğim şampanyalı sabah kahvaltısı ziyafeti yerine sana iyi bir vodka ziyafeti çekerdim. O da olmadı, bir gece bizi idare ederdi canım havadan. Ama gerçekten havadan gelmiş bu para. Bir yerlere giderdik. Sonunda sen yine ille yatalım. İki aydır kimseyle yatmadım diye tutururdun. Ben de git hamama. İyice yıkan paklan gel de yatalım derdim. Yıkanmayı göze almaktansa benimle yatmaktan cayardın sen de. Bu laflar ise yarı gecemizi doldururdu. Hem yahu ayıp bize bir boka yaramadık. Bir iş yapamadık. Şu günlere ağırlığımızı bile koyamadık diye inlemelerini tutar. Ya hani... İnan gel yatalım diye tutturman bile ondan daha az canımı sıkıyor şu ara. Silah bulmuşsun ya da bulmaya söz mü vermişsin ne o çocuklara? Hay Allah, anlaşıldı senin devrime katkında işte. Bana İsveçliği nasıl getirmişsen insan birini de dostunu ayırmaz mı? O çocuklara da silahı öyle tedarik etmişsindir sen. Sen ne palavracısındır sen. Biliyorum biliyorum palavra olsun diye yapmazsın. İçinden öyle gelir. Bir bok beceremeyeceğini bile bile becereceğini sanırsın. Çünkü bir işe yaramak istersin. Dişi halimizle biz bile bu duygululuklardan arındık. Sen bakıyorum hala iyi vodka çeker çekmez kapılara uğruyor. Üstüme benzin döküp Atatürk heykelinin dibinde yakacağım kendimi diye tutturuyorsun. Senin bu halin Oktay'ınkinden iyi kabul edeyim. Baksana ona iki ay içerideyken bizlere karşı Hannibal gibi duran ona ne oldu? Gitmiş Bodrum'a yan gelmiş. Babası deri tüccarıymış diye. Ah saray kalıntısı o anaya kokmuş derilerin ticaretini yapan biri mi layıktı? Ah devrimcilik oynuyordu. Bu kez Bodrum'da kendisi devrim tüccarlığı yapıyor. Ne mallar satıyor değil mi ha? Bodrum'a sığınmış nice dul, yaşı geçkin ve geç kalmış toplumcu karı varsa toplamış çevresine yağ satıyor, bal satıyor. Ustalar öldü, ben içerideyken diye bir başlıyor. O geç kalmış hatuncuklar süzgün gözleriyle şefkatten içlerinin yağları eriye eriye. Bunlar ondan et tutmuyorlar zaten. Canım ne istiyorum kadıncağızlardan. Varsın Oktaycı el üstünde tutsunlar. Okşasınlar, sevsinler. Sevişirken bunları bir delikten seyretmeli, sevişme fısıltıları. Ah ah ben içerideyken, oy sen içerideyken, ah o domuz teğmen ah, of o derisi yüzülesi çavuş of. Allah kahretsin, az eşelesem ortaya Oktay'ı kıskandığımı bile çıkarabilirim. Kıskanıyorum elbet, neden kıskanmayayım? Deniz, aşk, yüceltilme, devrim, kahramanlık, çile çekmişlik, para, pul, her tür miras edilik onda. Olan olanlara oldu. Oktaylara ne oldu? Aman iyi ki oğlanlarımızı yanına alıp karşı devrimci bir karı tarafından terk edilmiş, son günler kendisini cezaevinde bile görmeye gitmemiş bir karı tarafından yüzüstü bırakılmış baba koca pozlarına girmiyor. Bir bu eksikti. Amma matrak günler, amma gülünçlü yıllar. Güldürüsü amma da bol yıllar. İlk koca da, hay Allah, geçen de Bond'dan bir kız göndermiş bana, bir kız göndermiş, bir. Abla niye gülüyorsun? Demek sesli gülmüşüm. Oysa içimden gülüyorum sandım. Canı sıkılan, görevi gereği de bir türlü tam uykuya geçemeyen sürücü yardımcısı ikircikli bakıyor. Bey amca bile uykusunda kıpırdandı. Çocukcağız bu tedirginliği de hemen algıladı. Acaba bir deli mi taşıyoruz otobüsümüzde? Bir mesele çıkarsa ya, hele şu sıra. Habire de çekiyor. Aklıma bir şey geldi de yine gülüyorum. Elimde değil. Bir kez ipin ucu kaçtı. İşte çocuğa da geçti benim gülmem. Kaygısı dağıldı mı, dağılmadı mı bilemem ama şimdi o da gülüyor. Ben de böyle olurum bazı. Nasıl olursun? Otobüs gidip dururken işte düşüne düşüne bir bakmışım ya gülüyorum ya da hiç işte ağlayası gelir hani insanın. Yok bak ben düşünürken hiç ağlayasım gelmez. Hep gülesim gelir. Niye? Bir ölünü düşünürsün mesela. Aklına geliverir. Sevdiğini düşünürsün. Hele onu deme. İyice güldürürsün beni. Sevgili Memoş, beni bu denli güldürmemeliydin. Bak işte kendimi tutamıyorum. Yunan tragedyalarında bütün belalar nasıl baş kahramanın üstüne yığılırsa, çağdaş tragedyaların baş kahramanı gibi bütün gülünçlükler de benim başıma gelmiş. Hiç bilmiyordum. Ah hiç bilmiyordum. Çok komik. 3. Tezel durup dururken gülüyor. İçkiyi eskisi gibi kaldıramıyor mu? Yoksa şu sıra düğün salonuna giriş yapan mor kadifeli kadına mı gülüyor? Benim gibi kadının girişte bütün elleri sıktıktan sonra çantasından kolonya çıkarıp usulca eline döktüğünü seçmiş de olabilir. Neşen yerinde diyorum. Sorma. Korkunç bir renk, korkunç bir tuvalet kadının üstündeki değil mi? Bunca titizliğe karşın. Hangi kadın? Ha şu mu? Bırak Ömer, yaşamın kendisi bu kadından daha gülünç, daha çığırtkan mor, daha soytarı kılıklı, titizlendikçe de daha pis. Kimselere kendime bile belli etmeden sinsi sinsi Ayşe'ni görmeye çalışarak, bunun dışında kendimi hiçbir şeye vermeyerek bir ara öylesine içime tıkılıp kalmıştım ki, şimdi Tezel'in konuşmaya, açılmaya istekli tutumu ikimiz içinde bir sağlık belirtisi gibi sevindiriyor beni. Tezel, hadi Ayşe'ni unuttur bana, Aysel'i unuttur. Daha pek çok şeyi unuttur bana. Bana beni unuttur. Biraz daha açılsa. Artık hızla dolan salonun şu köşesinde birbirine söyleyecek tek sözü bulunmayan iğreti iki kişi olmaktan kurtulsak. Bir içki taşıyıcısı olmaktan kurtulsam. En çok Ayşe'ni düşünmeye başlamaktan, çokça da ona acımaktan. Bu çirkinlikten. Kendi adıma derinden sevinirken onun adına apaçık kederleniyorum. Yaşamın kendisiyle ne kadar ilgilisin? İlgili misin? Tezel'in kaşları can sıkıntısıyla yukarı kalkıyor. Can sıkıntısıyla bir yudum daha içiyor içkisinden. Her şeyi ciddiye alıyorsun Ömer. Aysel'e de aşıladığın bir hastalık bu. İnsan durup dururken gülemez mi? Gülemez ki. Yaşamın kendisi mor kadifeden daha gülünç diye açıklamak zorunda kalıyorsun. Tezel bunu hiç duymazdan geliyor. Hala çok yakışıklı olduğunu biliyor musun? İçten mi, dalga mı geçiyor? İçten olmasını diliyorum. Hoş bir duygu bu. Neden saklamalı? Bana kız öğrencilerimin sık sık duydukları hayranlığı bile anımsatıyor şimdi. Hoş, çok hoş bir duygu. Olgun, dengeli bilim adamlığından sıyrılıvermek gibi. İnsanlar içinde herhangi bir insan oluvermek gibi. Herhangi biri olmak hiç acı vermiyor sanki bana. Ansızın, bir an içinde olsa. Böyle bir destek şu an çok gerekliydi bana. İkimiz de gülüyoruz. Hiç susmak istemiyorum şimdi. Ne ki Tezel'in içkisi bitti. Benimki de bitmek üzere. Neyse, garsonun biri bu kez iki adım ötemde. Dur bakalım, beni hala yakışıklı bulmandan ötürü ne kadar sevindiğimi göstermek için ikimize birer içki daha getir. Hep o yolculuk. Oğlan sözü uzatmaya hevesli. Allah kahretsin. Aklınca bastıran uykuyu ya da kederi savuşturacak. Ondan sonra sabaha dek işin yoksa bir de bunun yaşam öyküsünü dinle. Biz kendimizinkinin altından zor kalkarken, iyisi mi sağ başından gitsin. Yüzümü camdan yana dönüverdim. Kimselerin ölüsünü, sevdiğini mevdiğini düşünemem. Ben benimkileri bile düşünmemek için nice büyük savaşlar vermekteyim baksana. Gerçekte hiçbir bağım yok o kentle. Hiçbir gözyaşım ya da kahkaham. Son yıllar oraya her gidişimde aile bağımın bir ilmeği kopa kopa, her dönüşümde ardımda bir iki yok bıraka bıraka o kentten boşaldım. Daha dün bana sıcak, sevimli gelen aile sofraları, ne yalan söyleyeyim şimdi, annemin iyi ovulmuş banyoları, muslukları, mis kokulu yataklarıyla güzel yemeklerinin tadını çıkarışlarım, küçük Aysel'in boynuma sarılışları, abartma sadece iki kez, Aysel'in bir kolunu omzuma atışları, yılların alışkanlığı, sevgisini gösterebilmesinin en iyi, en başarılı yolu. Ömer'in beni kendi bilgisinin, aklının, olgunluğunun düzeyine koyuşları, zirzopluğuma sevecenlikle bakışları, zorlamadan derlenip toparlanmaya çağrışları beni, ne çok şey öğrendim bu ikisinden ve sonunda hiçbir işe yaratamadım. Yine Ömer'in en sıkışık anlarında bile, iki eli kanda olsa beni uçağa, trene, otobüse götürüşleri, İlhan abimin, onun bile çenesini kaşıya kaşıya orada yaralar açma pahasına benden utanmasız durmaya çalışışları, Müjgan'ın ben geldim diye en iyi sofra takımlarını çıkarışı ortaya, giderken valizime kendisinin kullanmayacağına iyice inandığı birkaç metre kumaşı sokuşturuşu hatta. Hepsi, her şey az buçuk sevindirirdi beni. Anamın ördüğü yeni kazağımı sırtıma geçirip de daha uçağa kurulur kurulmaz nelerinden sıkılmış, nelerinden bunalmış, neleri önemsediklerine bakıp da onları için için küçümsemiş olduğumu çarçabuk unutur, neredeyse hemen ilk anda geri dönüverme isteklerine kapılırdım. Yanlarına her gidişimde bir şey eksilmiş oldu. Her dönüşümde dönüş hüznü biraz daha yok oldu. Eski küçük kırgınlıklar bile silineceğine azmanlaştı. Ömer ve Aysel dışında hepsiyle. Ama artık Aysel de yok. Ömer ise ne yapsa ne etse sıcaklıktan yoksun. Kendi yaşadığım yerde hiçbir şey daha iyi değil. Belki çok daha kötü. Yine de başkalarının kaybı kendininkiler kadar acı vermez kimseye. Hınzır oğlan, ne keyifliydim az önce. Beni keyfimden niye kopardın? Bütün bağları koparıyorsun. Bütün zorunlu aile bağlarını yok ediyorsun. Ya da ağır ağır her yaşananla biraz daha yok oluyor bu bağ. Ardından abinin kızının düğünü için bir çağrı geldi diye. Yok canım, ben o düğüne gitmek için gitmiyorum. Bileti nasıl geri vermiş, parasını nasıl cebime indirmiştim. Şimdi bu parayı ne yapmalıyım, kiminle baş başa geçirmeliyim bu akşamı? Saat henüz 4, Kasım ayında ağır bulutlarla yüklü bir günde hüzün akşamı beklemeden bastırıyor. Ama ard arda kopuşların hüznü değil bendeki. Ard arda kopa kopa kopacak tek şeyi kalmamış olduğunu algılamanın hüznü. Hüzün duyulması gereken her şeyden hiç hüzün duyamamak, altından kalkılması en ağır hüznü yığıyor üstüme. Biri olmalı, birini aramalıyım. O birinin karşısında hiç konuşmayabilirim. Sürekli susabilirim. Yine de çok konuşmuş gibi içime durmadan yığılan ağırlığı, adına yalnızlık denen bu kötü yükü atabilirim üstümden. Bu öğle sonu hala beklediğim bir şeyler olduğunu korkuyla algıladım. Saat 4 sularında. Sami gelmemişti. O ağır, yüklü bulutlar bir türlü boşanıp inmemişti. Beklediğim büyük yağmur yağmamıştı. Bir rüzgar patlamamıştı. Hava ne kararmış ne aydınlanmıştı. Yokuş aşağı iniyordum. Cihangir'e doğru iniyordum. Deniz bir türlü karşıma çıkmıyordu. Deniz benim oturduğum sokakta bir türlü çıkmaz insanın karşısına. O eski külüstür apartmanın sürekli tavada balık kokan merdivenlerine onca tırmanırsın, ta tepeye, benim kötü bir gaz sobasıyla ısınıyormuş gibi olduğum iki odalı döküntüye girersin, dosdoğru cama yürürsün de deniz yine göstermez yüzünü. Pencerenin önü yeni, büyük yapılarla örtülmüştür. Örtülmese ben burada oturamazdım. Yarın burası da yıkılacak, burası da ardındaki başka yapıları örtecek. Şimdi içlerinde bir tezelin ya da tezel gibilerinin oturdukları yapıları. Deniz bizden hep kaçırılacak ve yağmur hep yağmuru hiç seçemediğimiz yerlere yağacak. Yokuş aşağı inerken biri mutlak omzuma dokunacak sandım. Öyle biri dokunacaktı ki omzuma, Aysel, ya yağmur boşanacak ya güneş patlayacaktı. Öyle bir şey olmadı. Merdivenleri tırmanırken de ne ılık tıpırtılar duydum yüreğimde, ne güzel bir Nisan güneşinin pırıltısını. Evimin kapısı nasıl da çirkin. Sanki bir çocuk lazımlıktaki kakasını parmak parmak çalıp 50 yıllık beyaz yağlı boyanın üstüne sıvamış. Yağlı boya mağlı boya yok. Daha doğrusu sarararak parça parça kalmış tahtanın üstünde. Aldıran kim? Şimdi içeri gireceğim. İçeride biri olacak. Adı yok. Artık adının olmasını istemiyorum. Adsız biri. Ama biri. Beni kendisini gördüğüm için gerçekten sevindirecek biri. Yok. Yoksa yok. Onu ben bulacağım. Koskoca İstanbul. İçinde koskoca 10 yıl. 10 yıldan fazla zaman geçirdiğim İstanbul. Burada böyle birini mutlak tanıyorum. Böyle biri kesinlikle var. Olmaz olur mu? Odaları dolaştım. Zaten 2 adet. Dolapları açıp kapadım. Kapı ardlarına baktım. Tuvallerin gerisini, koltukları, iskemleleri yokladım. İsli perdeleri silkeledim. Son 2 ayda gelen son birkaç mektuba Aysel'den yok, tek satır yok göz attım. 3 gündür dökülmemiş bayat çayla dolu çaydanlığın içine bile baktım. Hatta dün gece boşalttığım cin şişesinin içine de. Yok. Kimse yok. Adres defterimi 4 kez karıştırdım. Bütün adları okudum. Bütün telefon numaralarını, bütün cadde, sokak adlarını, ev kapıları üstündeki kartları, ad levhalarını okudum. Kimse yok. Demek kimse yoktur. Herhalde yoktur. Demek başka, kimsenin olmaması başka. Demek artık kimse yok. The end. Yalnızım dediğim zamanlardaki yalnızlığım geçici bir yoksulluk gibiymiş. Doğduğum kenti ve oradakileri hemen hemen hiç düşünmez olduğum, oktayı başımdan def ettiğim, Maçka'daki galeride küfrü basıp ardından tokadı yediğim, ardından yüzümdeki tükürüğü silemediğim, ceza evi kapılarında dayanışmaya koşmaktan caydığım, yani caydırıldığım, sonra benden kutsal bir görevi yerine getirmem istendi diye yeniden paçaları sıvadığım, paçaları yeniden sıvadığım için kendime lanetler ettiğim, The End'i kondurmak için de kalkıp bir mektupla bezginliğimin bütün yükünü Aysel'in üstüne yükleyerek her şeyden elimi yüzümü yıkadığım zaman The End'in altında koskoca bir tura gibi her şey hiç, tek gerçek yalnızlık imzasını atışım. 3 gün sonra, 3 ay sonra ama önünde sonunda biteceği bilinen bir yoksullukmuş. Geçici bir sıla ya da vay canına, vay canına. Tek ad yok, olacağı da yok. Tek adres yok, olacağı da yok. Vay canına. Elim çenemde. Hayır, böğrümde. Düşünüyorum, düşünüyorum. Bu koca kentte kimse gelmiyor aklıma. Aysel'den ise ilk kez yanıt yok. O gün bugündür. Tabii, tabii. Gece kondularda, fabrikalarda öyle insanlar varmış ki, insan dersin sen onlara. Öyleymiş. Hiç tanışmıyoruz. Şu iki koltuk anmadı içki, boya lekelerine bulanmış. Üstlerinde çok konuşulmuş, konuşula konuşula yorulup ömrünü tüketmiş iki koltuk. Sürücü yardımcısı çocuğa dönüp desem mi ki şimdi? Haklısın, ben de ağladım bir kez. Niye diye sorarsa ona anlatamam. Elimi elinin üstüne koyup ya da ne bileyim dizinin dibine oturup da artık konuşarak mı olur yine, ağlayarak mı olur, içime dökebileceğim. Beni de aralarına alsın o iyi insanlar, gerçekten varsalar diyebileceğim tek Allah kulu gelmedi aklıma. Diyemem ona. Ona bunu diyebilmeyi kimler yasaklıyor ha, kimler? Bakma be öyle yan yan. Salak sen de. Konuşamayız işte. Görmüyor musun? Konuşmak yasak. Anlaşmak yasak. Bitti. Buna karşın 3 yıldır resim satın alanlar çoğaldı. Nasıl çoğaldı? Sanki ansızın. Duvarlarına küçükten büyüğe ün yapmış ressamların tablolarını asanlar ansızın çoğaldılar. Banka kasaları sanki çarçabuk duvarlara taşındı, oralara çivilendi. Ah korku, ah korku. Sen ne kutsalsın, sen ne yücesin ve sen ne yaralısın. Londra'da güzel bir otelde kalmıştım bir kez. Çok değil, 8 ay önce ve 3 gün için. O zaman turistlerimize yerli renklerimizi, eşeklerimizi ve dilencilerimizi boyamaya başlamamıştım daha. O tokada karşın direnmiştim, neme gerek. Sanatımla baş kaldırıyordum ben de ucun ucun, kıyın kıyın, kimseler istemese de. 4 tablomu 5'er bin, 6'şer bin liradan satar satmaz kapağı Londra'ya atıvermiştim. Uzun tatilleri sevmezsin canım tezelciğim. Sevme. Sakın sevme uzun tatilleri. Kısa olsun da adam gibi olsun. Şu kadar parayla 1 ay tatil yapıp rezil ve sefil olmaktansa aynı o kadar parayı 2 gün krallar, kraliçeler gibi yaşamak varken.